Ayrım 2, sayfa 7. Sally Leben, Ağustos 1938. Büyük savaştan önceki yaza değinmek isteyen her yazar, havanın o olağanüstü güzelliğine de değinmeye kendini zorunlu hissetmektedir. Masmavi gökyüzü altında o bir türlü bitmeyen günler, o göklerde tembel tembel dolaşan küçük beyaz bulutlar, yumuşak rüzgarların serinlettiği uzun lavanta kokulu akşamlar, kuş sesleriyle sarı ışıklarla dolu sabahlar, İtalya'dan İskoçya'ya, Berlin'den benim ana yurdum olan aşağı Pirenelere kadar Avrupa'nın tümü o sıra pırıl pırıl tatlı bir havayı paylaşmaktaydı. Dört korkunç yıl boyunca da son paylaştıkları şey bu oldu. Tabii savaşın getirdiği çamur, acı, nefret ve ölüm dışında. 19. yüzyılı 20. yüzyıldan ayıran o savaşın nitelikleri bunlardı zaten. Zerafet çağı yeterlik çağından o savaşla ayrılıyordu. O yazı tarif edenlerin çoğu mevsimin olağanüstü güzelliğinin kendilerine bir ürküntü, her şeyin sonu noktalanıyormuş gibi garip bir önsezi verdiğini iddia ederler. Bitmek üzere olan bir mumun son pırıltısı gibi. Bir uygarlığın yok olmasından önceki son umutsuz parlaması gibi. Siperlerde ölecek gençlerin son neşeli hemen hemen isterik kahkahası gibi. O son Ağustos ayından aklımda kalanların hatıra defterime işlediğim tek tük notlar ve şiirlerin yardımıyla bile olsa o yaz mevsimini kaderin alaycı bir jesti olarak gördüğüme dair hiçbir ima taşımadığını itiraf etmem gerek. Belki de böyle belirtilere karşı duyarlılığım azdı. Çok gençtim o sıra. Hayatın öz suyuyla doluydu içim. Üstelik doktorluk kariyerimin eşik taşına yeni basmış, depar için hevesle vaziyet almış bulunuyordum. Bu sözler dudaklarıma buruk bir gülümseme yerleşmesine neden oluyor. Çünkü küçük bir Bask kasabasında bekar bir doktor olarak geçirdiğim çeyrek yüzyılı doktorluk kariyeri diye tanımlamak ancak sözün gelişi veya dil alışkanlığı sayesinde mümkün olabilecek bir şeydir. Yo, elbette ki o günlerin zeki, çalışkan delikanlısı kendini mesleki bir başarının ilk adımında saymak, öyle olduğunu ummak için her türlü nedene sahipti. Belki yanında çalıştığı doktor Hippolyte Gros'un kendisine verdiği utandırılacak kadar basit görevlerden geleceğinin biraz sınırlı olacağını sezebilirdi. Doktor Gross, asistanının ikinci derecedeki bağımlı pozisyonunu kimi sinsi, kimi açık bir düzine yolla ifade etmekten geri durmazdı. Bunların etkili olanlarından bir tanesi de hastalara durmadan asistanının gençliğine ve tecrübesizliğine rağmen diplomalı bir doktor olduğunu sık sık hatırlatmasıydı. Doktor Monjean reçetenizi hazırlayacaktır derdi bir hastaya tatlı tatlı gülümseyerek. Ona her konuda güvenebilirsiniz. Gerçi diplomasının mürekkebi hala kurmamıştır ama bedenin ve zihnin tedavisi konusunda en modern yöntemlerle ilgili bir eğitim görmüştür. Bu son kamış Dr. Freud'un o sıra pek yeni olan ve genel bir güvensizlikle karşılanan görüşlerine duyduğum hayranlıktan ötürüydü. Dr. Gross hastasının elini pat pat okşarken, parantez içinde hastaların hepsi belli bir yaşta kadınlar olurdu. Çünkü kendisi özellikle menopoz hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir kimseydi. Kendisinin Paris'te okumuş böyle bir asistana sahip olmaktan gurur duyduğunu söylerdi. Paris derken gözlerini iri iri açması, sesine dehşet içindeymiş gibi bir ton vermesi, kendi gibi basit bir kasaba doktorunun başkentte eğitilmiş, parlak bir genç karşısında alçak gönüllü davranmak zorunda olduğunu belirtir gibiydi. Parlak, iyi eğitilmiş gencin tabii tek eksiği tecrübe, anlayış, bilgelik, olgunluk ve bir de başarıydı. Haksız yere Doktor Gross'u kötülemiş olmamak için derhal ekleyeyim. Beni yaz için kendisine asistanlık etmek üzere çağırması gerçekten büyüklüktü. Çünkü ben o sıra tıp fakültesinden yeni mezun, meteliksiz bir genç olduğumdan stajımı para vererek iyi bir yerde yapabilme olanağından mahrumdum. Üstelik Passy Akıl Hastanesi'ndeki pratisyenlik süremin raporu da pek o kadar iltifat dolu sayılmazdı. Bense Doktor Gross'a hakkı olan minnet ve şükranı göstereceğim yerde ona ihtisas dalının koca karı masalları üzerine kurulmuş olduğunu, o kârlı yaz kliniğinde boş vakti aklından fazla olan kadınlar için lüks bir dinlenme yeri olduğunu söyleyerek adamı kızdırmıştım. Bu gözlemlerimi onunla paylaşırken herhalde kendimi olağanüstü, dürüst ve açık sözlü hissediyordum. Çünkü gençliğin o kayıtsız güveni içinde duygusuzluğu sık sık açık sözlükle karıştırmaktaydım. Onun da bendeki bu özgüveni ara sıra saldırıp tecrübesizliğime, zihnin karanlık faaliyetlerine duyduğu o garip ilgiye parmak basması ve alay etmesi, bu yolla benim yaptığıma karşılık vermesi elbette ki o kadar şaşılacak bir şey değildi. Günün birinde klinikte konuşurken ben durumu hastaları değil sağlamları tedavi etmeye benzetince Doktor Gross bana Belki seni bu yaz neden asistan olarak yanıma aldığımı merak etmiş olabilirsin Monjan dedi. Bunu düşünmüşsen herhalde eğitiminin beni çok etkilediği, Pasi'de bir yıl parası çalışmakla gösterdiğin yardımseverliği de takdir ettiğim sonucuna varmış olabilirsin. Tabi bunlar da bir dereceye kadar geçerli. Ama beri yandan senin Fransa'nın bu yarısında doğmuş bir genç olman, Basklara özgü o esmer yakışıklılığının belli yaşa gelmiş kesinlikten uzak iştah derecelerine sahip kadınlara hizmet veren bir klinik için çekici olması da söz konusu. Ne de olsa oralarını buralarını bir Bask gencinin muayene etmesi işe yöresel bir renk katıyor. Ama niteliklerinin arasında en cazip olanı ucuza çalışmaya razı olmandı. Bu gerçekten hayranlığımı çekti. Çünkü tevazu genç bir doktor için pek de rastlanmayan çok cazip bir niteliktir. Ama yavaş yavaş anlıyorum ki benim tevazu diye yanlış yorumladığım şey aslında senin gerçek kapasitenin sağlıklı bir değerlendirmesiymiş. Doğrusu açık söylemek gerekirse onun açısından pek de o kadar değerli sayılmazdım. Bir kere klinikte iki doktoru meşgul edecek kadar iş yoktu. Benim esas değerim kendisi birkaç gün hastalanırsa ya da ara sıra kaçamak kısa bir tatil yaparsa sigorta olarak hazır bulunmaktan ibaretti. O kaçamak tatilleri romantik meşguliyetler için kullandığını iddia ederdi. Çünkü hastası olan kadınlar arasında Dr. Gross tam bir çapkın, bir şeytan olarak ün yapmıştı. Akşamları Sali Meydanı'nda ağaç altı kahvelerinde bir iki kadeh atıp arkadaşlık ettiği kasaba kibarlarına bu fetihlerini hiçbir zaman anlatmazdı. Tersine sessiz sessiz gülümser, omuzlarını hafifçe kaldırır, zayıf itirazlarda bulunur. Bu yolla hem çapkınlık ününü hem de sır saklamasını bilen onurlu bir erkek olma ününü arttırırdı. Dr. Gross'un cinsel fırsatlar ırmağı ortasındaki bu avantajlı yeri rakiplerinin kıskançlığının tehdidi altında da değildi. Çünkü adam aynı zamanda tüm Gaskonya'nın en çirkin erkeği olarak tanınıyordu. Hatta belki tüm Fransa'nın. Onun çirkinliği hem geniş ölçekli genel bakış açısından hem de ince ayrıntılar açısından geçerliydi. Toplam çirkinlik parçaların çirkinliklerinin toplamından daha büyüktü. Bu çirkinliğe her çizgisi kendi çapında katkınlıkta bulunuyordu. Kocaman damarlı burnu da, lekeli oyuklu cildi de, gevşek etli dudakları da, sallanan yanakları da, birbirine eşit olmayan düzensiz kulakları da, ufacık çenesi de, bumburuşuk alnı da. Yalnız gözleri, o çökük, gölgeli, çukurların içine yerleşmiş parlak, zeki gözleri kurtuluyordu genel estetik bütünlükten. Ama bütün bunlara rağmen o yüzden garip bir çekicilik vardı. Doğanın bir harabeye kucaklamasındaki hayranlık gibi. İnsan bakışlarının tekrar tekrar o çizgilere uzandığını hisseder, her seferinde de bakışı kendisine yansır, kendinden utanırdı. Dr. Gross kesinlikle Sally'nin en esprili ve en bilgili kişisiydi. Ama sözlerini dinleyenler genellikle o sağlık merkezi toplumunu yöneten budala insanlar olurdu. Otel restoranların sahipleri, gazinonun müdürü, kasaba avukatı, bankacı. Bunların hepsi kendilerini doktora bir bakıma borçlu hissetmekteydiler. Çünkü kasabanın ekonomik temelini oluşturan turist hastaları bu yere çeken şey doktorun kliniğiydi. Buna rağmen yani Fransız taşra burjuvalarının kar faktörüne çok önem vermesine ve onun hatırı için hak ve namus kavramlarını gemleme huylarına rağmen Sali tüccarlarının nispeten tutucu olanları herhalde doktorun bayan hastalara karşı o şövalyece davranışlarını pek de onaylamayacaklardı. Tabi eğer o kadınlar gerçekten hasta olsaydı. Oysa onlar aslında sapasağlam orta sınıf kadınları olup bir tek fiziksel dertleri vardı. O da kadın sorunlarından yakınmanın moda olduğu yaşa gelmiş olmalarıydı. Birbirlerine kendi sorunları hakkındaki klinik teşhisleri fısıldarken daha genç kuşakların ses konularını tartışmada gösterdiği heyecanı gösterirlerdi. Bu böyle olunca da Dr. Gross'un cinsel imalarını, çift anlamlı esprilerini tıbben ahlak dışı bulan tek kişi ben kalıyordum. Tıbben ahlak dışı ve sosyal açıdan da ayıp. Gençliğim nedeniyle manevi basitliğe adanmış olmam da bu görüşümü ifade etmeye zorluyordu beni. Şimdi geriye baktığımda Dr. Gross'un benim o küstah tutumuma dayanması bile şaşırtıyor beni. Ama işin garip yanı doktor beni garip kendine özgü bir şekilde de olsa severdi. Benim o düzenli paketlenmiş ahlak anlayışımı şoka uğratmaktan şeytanca bir zevk duyardı. Ayrıca eğitimim nedeniyle onun yaptığı esprileri, benzetmeleri de anlayabiliyordum. Bu espriler ne yazık ki kasabalı dostların nezdinde boşa gidiyordu. Yine de sanırım doktorun beni sevmesinin esas nedeni nostaljik bir bencillikti. Bana baktıkça benim ihtiraslarımı, yeteneksizliklerimi gördükçe kendi gençliğini hatırlıyordu. Zaman ve kader onun yeteneklerini bir masa mizahçısı düzeyine indirmeden önceki, umutlarının boyutlarını törpüleyip bir taşla kliniğine sığdırmadan önceki gençliğini. Belki de takındığım ahlaki üstünlük tavrına karşı tepkisinin yalnız bana kolay işler vermekle sınırlı kalması bundandı. Zaten benim de eczacı kafası düzeyine indirilmekten pek bir şikayetim yoktu. Yıllar süren o yorucu çalışmalarımı daha yeni bitirmiş, okuldan yeni diploma almıştım. Tembel bir yaz geçirmeye ihtiyacım vardı. Tatil kasabasının kırlarında dolaşacak, ulu ağaçlar altında oturacak vaktim olsun istiyordum. Dinlenmek, hayal kurmak, bir de yazı yazmak istiyordum. Ya evet, yazı yazmak. Çünkü hayatımın o döneminde her şeyi yapabileceğimi sanmaktaydım. Henüz hiçbir şeye teşebbüs etmediğim için kendi yetersizliklerimden haberim yoktu. Bir şeye cesaret etmemiş olduğum için de cesaretimin sınırlarını bilmiyordum. Tıp okulunun o yorucu yılları boyunca kendime ilerisi için iki kariyer hayali kurmuştum. Başarılı hastalarına anlayış gösteren bir doktor ve ilham bulan, ilham veren bir şair. Niye olmasın? Çok iyi bir okuyucuydum. Duygulu bir okuyucunun içinde gizli bir yazma yeteneği bulunduğuna inanma hatasına düşmüştüm. Sanki güzel yemekleri sevmek iyi bir aşçı olmaya pek yakınmış gibi. Aslında Dr. Freud'a ilgimin başlaması da gerçekle karşılaştıkları zaman yaralanan insanlara duyduğum ilgiden çok yaratıcılık konusunda ve motivasyonlar konusunda duyduğum kişisel meraktan geliyordu. İşte bu yüzden o kusursuz yaz mevsiminde her gün birkaç saat boyunca kırlarda gezinti yapıyordum. Defterimi koltuğumun altına alarak ıssız bir kahvede tek başıma oturuyor, bir aperatif yudumluyor, edebiyat dünyasının büyükleriyle hayali tartışmalara giriyor, onları çok etkiliyordum. Ya da ırmak kıyısına gidip bir ağaç altında oturuyor, defterimi kucağıma açıyor, romantik izlenimlerimi kağıda döküyordum. Yazdıklarım her zaman soluğu tıkanmış bir nesir havasına dönüşüyordu ama yazma tekniğini öğrendikçe bu kusuru yeneceğimden emindim. Sonra bir de aşk konusu vardı. Okuyucum da kuşku duymayacaktır eminim. Bu kadar sınırsız dünyaya sahip bir genç olarak çok büyük bir aşka yetenekli olduğuma kesinlikle inanıyordum. Baş döndürücü, sersemletici bir aşka. 25 yaşındaydım, sağlıkla coşuyordum. Durmadan roman okuyordum, hayal gücüm genişti. Aşka hazır oluşumda da bu nedenlerle şaşılacak hiçbir şey yoktu. Aşka hazır, utangaç ve duygulu bir gencin içinin ihtiraslarla dolu olduğunu söyleme biçimi değil mi bu? Aşk acaba bu duyarlı tiplerin içlerindeki şehveti yönetmek için kullandıkları bir hayal değil mi? Yok, pek değil. O sıralarda 25 yaşında olan gencin yüzeysel, duygusuz, kendine aşırı güvenli ve bencil biri olduğunun farkına varıyor ve acı duyuyorum. Bir tek içinin ihtiraslarla dolu olduğu doğru. Ama zavallının hakkını teslim etmek gerekirse aşka hazırdı gerçekten. Kendimi rahat, biraz da tembel bir hayata kapı koyverdim. Doktor Gross'un benden istediği şeylerin hepsini yapıyor, başka da pek bir şey yapmıyordum. Daha hırslı ya da daha az güvenli biri boş zamanlarını kendini eğitmekle, kendini geliştirmekle geçirdi. Çünkü geleceğime yönelik analizler başarı olasılığımın kesinlikle pek uzak olduğunu açıkça ortaya koymaya yeterdi. Bir kere ne ailem ne de param vardı. Eğitimim nedeniyle borçluydum. Yeteneklerimi yoksul bir taşlı toplumuna harcayıp ziyan etmeye de hiç niyetim yoktu. Ama yine de günlerimi tembel tembel geçirmekten, kendimi gelecekte karşıma çıkacağından emin olduğum bir fırsatı hazırlamaktan memnundum. O fırsatın gerçekten çıkacağı hiç de belli değildi. Ama ben onun ilk köşeyi kıvrılır kıvrılmaz belireceğinden nedense pek eminmiş gibi davranıyordum. Şimdi geriye baktığımda görüyorum ki çaysam da boşuna olacakmış zaten. Çünkü hemen o sonbahar savaş patladı ve ben de derhal askere alındım. Romantik ve budala bir genç olduğumdan orduya da er olarak katıldım. 4 yıl süren çamur, siper, koku, korku ve sıkıntı yaşamı. 2 kere yaralandım. İkincisi fiziksel yaşamımı ömür boyunca etkileyecek kadar ciddiydi. O 4 yıl belleğimde sonu gelmez bir dehşet ve tiksinti lekesi olarak yer aldı. Bugün bile kendi köyümün mezarlığında yapılan törenlerde silah arkadaşlarım arasında durup Fransa uğruna ölenlerin adlarını dinlerken içim bulanır, benliğimi garip bir öfke sarar. Doktorluğumu kullanarak subay rütbesiyle askerlik yapabilecekken neden kendimi siperlerin kasaplığına sundum? Doktor Freud'la en ufak bir tanışıklığı olan bile gizli bir ölüm isteğini kovalamakta olduğumu söyleyecektir. Gerçekten de öyleydi. Bunu o zaman da biliyordum ama bilmek beni ne kurtardı ne de bu hareketime engel oldu. Oysa bilinçaltı konusundaki o acemice bilgilerim kendini anlamanın her şeyi tedavi edeceğini sanmama yol açıyordu. Fazla hızlı gidip hikayenin önüne geçiyorum galiba. Ne var ki hayat sırayla giden bir şey değildir. Düzenli de değildir. Hem ayrıca benim o yaz aşka hazır olmamla sonbaharda gizli bir ölüm isteğini kovalamam arasında bir bağlantı da var. O bağlantı Katya. Katya. 3 gün önce 24 yıldan sonra ilk defa Sally'ye döndüm. Ordudan ayrılıp kendi yoksul kasabamın yaşlanan doktorunun yerini almak üzere bu yöreye geldiğimden beri ilk defa. 4 yılımı siperlerde geçirmek gelecekle ilgili umutlarımı toz gibi dağıtmıştı. Artık ne ünlü olmayı özlüyor ne de heyecan hayali kuruyordum. Taşlı doktorluğunun getirdiği huzura, zamanımı dolduran o tek düze hasta ziyaretlerine şükranla sarıldım. Yıllar ben dikkat etmeden geçti. Bir daha da hatırlanmadı. Derken bir sonbahar sabahı kendimi birden 45 yaşında buldum. 45 demek gençlik umutlarının orta yaş başarılarıyla karşılaştırılıp tartıldığı zaman demektir. Çünkü o zamana kadar yapabileceğim her şeyi yapmış olmam gerektiği ortadadır. 45. doğum günümün akşamında tek başıma çalışma masamda otururken insanın kendine sorabileceği en kalıplaşmış soruyu sordum. Nereye gitti hepsi? Ve sonra da daha az kalıplaşmış olan başka soru. Neydi ki zaten? İkinci ayrımın sonu sayfa 15.